Ayrım 7 Bölüm 4 Sayfa 78 Sürgün. Siyasal faaliyetleri yüzünden Şam'a sürgüne gönderilen Mustafa Kemal kendisini yıkıma uğramış hissetti. Balkanlarda bir yere atanacağını umuyordu. Annesine bir mektup yazmış, yakında Selanik'te olacağını bildirmişti. Bir süre sonra birbirlerini göreceklerdi. Yegane teselli kaynağı arkadaşı Ali Fuat'ın da kendisiyle birlikte Şam'a tayin edilmiş olmasıydı. Tayin edildikleri yeri öğrendiklerinde Mustafa Kemal ile Ali Fuat bir şişe viski ve birkaç şişe maden suyu alarak Ali Fuat'ın anne babasının evine çekilmişlerdi. Evde içerek birlikte efkar dağıtmışlardı. Parantez Cebesoy 1967 sayfa 80. Mustafa Kemal ve Ali Fuat kendileri gibi Şam'a atanan kendi gruplarından üçüncü bir kişiyle birlikte Suriye'ye doğru yola koyuldular. İlkin bir gemiyle daha o günlerde bile batılılaşmamış atmosferiyle bilinen Beyrut'a gittiler. Batı ile güçlü ilişkilere sahip geniş bir Hristiyan Arap nüfusa sahip Beyrut, başta gece kulüpleri ve eğlence merkezleri olmak üzere pek çok bakımdan Selanik'i andırıyordu. Mustafa Kemal ve Ali Fuat Şam'a geçmeden önce orada birkaç gün kalmaya karar verdiler. Beyrut'a yaptıkları yolculuk olaysız geçti. Birinci sınıf mevkide yolculuk ediyorlardı. Gemide yemekler iyiydi, hallerinden hoşnutlardı. Gözleniyor olabilecekleri ya da peşlerinden bir hafiye salınmış olabileceği düşüncesi zihinlerinden hiç çıkmıyor olmakla birlikte, üç genç subay bulundukları ortamın tadını çıkarmaya çalışıyorlardı. Mustafa Kemal diğerlerine önlerinde yeni bir yaşamın uzandığını söylüyordu. Beyrut'a vardıklarında okulda aynı sınıfı paylaşmış oldukları iki arkadaşları tarafından karşılandılar. Bu ikisi Suriye'ye onlardan önce gelmişler, bir yolunu bulup Şam yerine Beyrut'a atanmalarını sağlamışlardı. Arkadaşları olan bu subaylar şehri dolaştıktan sonra onları iyi bir otele yerleştirdiler. Onlara tayinlerini Beyrut'a aldırmak için çaba göstermelerini öğütlüyorlardı. Bu şehirdeki eğlenceli ortam kısa süre sonra onlara İstanbul'u unutturdu. Mustafa Kemal ve yol arkadaşları Beyrut'tan ayrılarak Şam'a gitmek üzere trenle yola çıktılar. Ali Fuat'ın babası seçkin bir paşa ve tanınmış bir askeri siyaset olduğu için Şam'daki komutan emrine verilen bu genç subayları samimi, dostça bir havada karşıladı. Ali Fuat'a babasının sağlık ve keyfinin nasıl olduğunu sordu. Komutan onlara yeni görevlerinde başarılar diledi. Fakat kıtaya henüz yeni ayak basıyor olmalarına karşın bu acemi subaylar bile 5. ordunun etkin bir savaş birliği olmanın çok gerisinde olduğunun farkına varmışlardı. Yollarda gördükleri askerlerin bakımsız ve sefil hali bu kanıya varmaları için yeterli olmuştu. Şam, Mustafa Kemal için ideal bir ortam değildi. Daha önce eğitimini imparatorluğun en modern askeri okullarında yapmış olan Mustafa Kemal, oralarda öğrenmiş olduklarını buradakilere aktarmaya hazırdı. Fakat onun söylediklerine ilgi duyan yoktu pek. Dahası cezasını çekmek üzere buraya yollanmış bir sürgün olarak görülüyordu. Bu tuhaf ülkede varlığıyla yokluğu bir gibiydi. Aradan 3 gün geçtikten sonra Ali Fuat'ın Beyrut'ta eyalet valisine muhafızlık etmekten sorumlu özel bir süvari birliğine yeniden tayin edilmesi, Mustafa Kemal'in uğradığı bir diğer ağır darbe oldu. En yakın arkadaşından yoksun kalan Mustafa Kemal, kötü bir durumda mümkün olan en iyiyi elde etmeye çalıştı. Başlangıçtaki üçlünün geriye kalan üyesi Müfit, parantez Özdeş, ile beraber güç birliği yaptılar. Birlikte küçük bir ev tutarak buraya yerleştiler. Şam tarihi bir Arap şehriydi. Ancak İstanbul ve Selanik'i etkisine almış olan değişiklikler henüz Şam'a ulaşmamıştı. Gözünü Batı dünyasına dikmiş kentli bir nüfus yoktu. 5. Ordu'nun Türk komuta heyeti kendisine ve arkadaşına hala kuşkuyla baktıkları Mustafa Kemal'in yeteneklerine pek aldırış etmiyorlardı. Bu ikisine yerine getirmekle yükümlü oldukları herhangi bir görev verilmemişti. Bu bölgedeki süvari birliğinin başta gelen işlerinden biri yerel ayaklanmaları bastırmaktı. Bu tür olaylar sırf pratik askeri faaliyet açısından değil, fakat ayrıca yağma açısından da bir fırsat olarak görülüyordu. O sıralar Havran dürzileri bir dizi sorun yaratıyorlardı. Bunlara karşı askeri bir harekata girişilmesi emri verildi. Ancak Mustafa Kemal ve arkadaşı Dürziler üzerine gönderilen birliğe alınmadılar. Birliklerine katılmak için çaba gösterdilerse de bunda başarılı olamadılar. Kendilerinden bir şey gizlendiğini sezen Kemal ve arkadaşı atlarını atladılar ve kendi birliklerindeki yerlerini aldılar. Bu durum komutanlarının canını sıkmıştı. Olup bitenlerden, yani ganimet toplamaktan kimseye söz etmemek koşuluyla harekata katılmalarına izin verildi. Osmanlı ordusu içinde istismar ve yozlaşmaya böylesine yakından tanık olmak Mustafa Kemal'i çok sarstı. Müfit'e ganimetten payına düşeni alması istendiğinde Müfit bunu reddetti. Onun bu tavrı Mustafa Kemal'i çok sevindirdi ve zihninde Müfit'i gerçek bir yoldaş olarak ülküleştirmesine yol açtı. Kendisini ve arkadaşını yozlaşmış bugünün değil, aydınlık geleceğin iki önemli subayı olarak görüyordu. Bu ve benzeri deneyimler Mustafa Kemal'in dikkatinin yeniden reform tasarıları üzerinde yoğunlaşmasına ve tekrar gizli faaliyetlere katılmasına neden oldu. Mustafa Kemal, Şam'ın Hamidiye pazarında dolaşırken ilginç bir esnafla karşılaştı. Bu kişi, tıbbiyede bir öğrenciyken devrimci faaliyetlere katıldığı için okuldan atılmış ve Şam'a sürgün edilmiş eski bir öğrenciydi. Adı Mustafa Efendi olan bu şahıs, Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Mustafa Cantekin ismini alacaktı. Mustafa Kemal ve arkadaşı Müfit, kendilerinden padişah hükümetinin devrilmesi için çalışmaları isteyen Mustafa Efendi ile dostluk kurdular. Mustafa Kemal, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti adında bir örgüt kurdu. O Müfit ve Mustafa Efendi örgütün kurucu üyeleriydiler. Askeri görevli olarak bölgenin Beyrut, Kudüs, Yafa'nın da aralarında olduğu önemli şehirlerinin bir kısmını dolaşan Mustafa Kemal, buralarda örgütünün yerel birimlerini kurmaya çalıştı. Ali Fuat ve bir grup arkadaşı Beyrut'ta bir birim kurmayı başardılar. Ancak örgütün genişlemesi bundan daha ileri gidemedi. Örgüt adına yürüttüğü bu faaliyetler kendisine dikkatini üzerinde yoğunlaştırabileceği bir uğraş sağlamış olmasına karşın Mustafa Kemal şimdi artık yerleşiklik kazanmış, depresif ruh halinden ve ruhsal geriliminden kaynaklanan uykusuzluktan kendisini kurtaramadı. Şam'ı tamamen Araplardan ve Müslümanlardan oluşan yakasını kurtarmak istediği tamamen kötü bir yer olarak görmeye başladı. Mustafa Kemal'in yaşamında karşılaştığımız ve yeri geldikçe değineceğimiz bu tür olaylar, tarihsel açıdan küçük, ikinci planda kalan olaylar olmakla birlikte, bunları takiben ortaya çıkacak psikolojik tablo açısından oldukça önemlidirler. Küçük bir çocuk olduğu sıra dinine düşkün bir kadın olan annesinin iradesine boyun eğmek ve dini bir okula yazılmak zorunda kalmış olan Mustafa'yı, annesinin egemenliğinden kurtaran ve onun yaşantısına yeni bir doğrultu kazandıran kişi babası olmuştu. Şimdi ise muhafazakar bir Müslümanlığın egemen olduğu Şam'da kendini boğulmuş hissediyordu. Bir kez daha kendisini bulunduğu açmazdan kurtaracak bir babaya ihtiyacı vardı. Bu kişi zorunlu olarak ülküleştirilmiş bir baba figürü olmalıydı. İstanbul'a geldiği zaman Ali Fuat'ın babası böyle bir rol oynamıştı. Atatürk, parantez, baba Türk, durumuna geldiği zaman Mustafa Kemal ülküleşmiş baba imgesini kendi içinde yaratmış olacaktı ve o zaman kendisine yardım edecek ve dışta olan bir baba imgesine ihtiyacı olmayacaktı. Bu, onun için henüz mümkün değildi. Dolayısıyla kendi dışında ve fantezi dünyasında ülküleştirilmiş bir baba imgesi yaratmak zorundaydı. Dipnot 33. Heinz Kohut, parantez 1971. Böyle bir olguyu ülküleştirici aktarma, parantez idealizing transference olarak adlandırır. Yaşamının bu yol ayrımında Mustafa Kemal'in aklına Selanik'teki bir paşa geldi. Söz konusu paşa oradaki topçu birliğinin komutanıydı ve ilerici siyasal düşüncelere sahip olmakla biliniyordu. Mustafa Kemal bu paşaya bir mektup yazdı. Mektubunda düşüncelerini açıklıyor, aldığı eğitimden söz ediyor ve Selanik'e tayin edilmeyi arzuladığını belirtiyordu. Paşa Mustafa Kemal'e gönderdiği cevabi mektubunda Selanik'e gelmesi durumunda bir şeyler yapmanın belki mümkün olabileceğini yazmıştı. Mustafa Kemal bu cılız, gerçekte kayıtsızlık ifadesi olan yanıta dört elle sarıldı. Zihninde çok uzaklarda yaşayan bu paşayı ülküleştirdi ve gerçekte iş olsun diye yazılmış böyle bir vade aşırı bel bağladı. zihni Selanik'te bulunan ülkeleştirdiği paşanın koruması altına girebilmek için Suriye'den kurtulmanın bir yolunu bulma fikriyle meşgul Mustafa Kemal, Makedonya'ya dönmek için planlar yapmaya başladı. Yıllar önce Selanik'ten kaçmak zorunda kalan büyük babasının kaçak imgesi Mustafa Kemal için bir model oluşturuyordu. Eve dönmek hiç de kolay olmayacaktı çünkü 5. Ordu'ya görevli gönderilirken atama emrinde bu atamanın ilgili subayının 5. Ordu'nun sorumluluk bölgesi dışına çıkmaması koşuluyla geçerli olduğu özellikle belirtilmişti. Böyle bir şart onun hala sakıncalı bir subay olarak görüldüğünden başka bir anlama gelemezdi. Olası tehlikeleri göze alan Mustafa Kemal Selanik'e doğru yola çıktı. Suriye'de saklanmasına yardımcı olan arkadaşlarının ve yol boyunca ona yardım eden diğerlerinin desteğiyle ilkin Mısır'a gitti. Oradan varış noktası Pire olan bir gemiyle yeniden yola koyuldu. Pire'de Selanik limanına uğrayacak bir Yunan gemisine geçti. Önceden gelip kendisini karşılayarak kontrol noktasından yakayı ele vermeden geçmesini sağlayacak bir arkadaşına telgraf çekti. Bir aksilikle karşılaşmadan Selanik'e karaya çıkan Mustafa Kemal doğrudan annesini görmeye gitti. Annesinin onun padişahın arzularına karşı çıktığı söylentisinin doğru olup olmadığını sorgulamaya girişmesiyle birlikte anne ve oğlun yeniden birbirlerini görmekten duyacakları neşe ve mutluluk büyük ölçüde zedelenmiş oldu. Oğlunu aniden karşısında görmek annesini şaşırtmıştı. Fakat ayrıca onun can güvenliğinden de kaygı duyuyordu. Mustafa Kemal annesinin korkularını yatıştırdı ve ona Selanik'e geri dönmek zorunda kaldığını, bir gün kendisine her şeyi açıklayacağını fakat bunun için zamanın henüz erken olduğunu söyledi. Annesinin kendisini kuşkuyla sorgulaması ve onun için kaygılanması Mustafa Kemal'in canını sıkmıştı. Selanik'e geri dönüşünün asıl nedeni kendisinin koruyucusu ve ülküleştirilmiş babası olarak hakkında fanteziler kurduğu Şükrü Paşa'yı görmekti. Kendi koruyucusu ile önceden tasarladığı buluşmayı zihninde tekrar tekrar canlandırmıştı. Fantezilerinde Şükrü Paşa onu çok sıcak karşılıyor, kendisine bir babadan umulabilecek her tür yardımı yapıyordu. Paşa'nın evine giden Mustafa Kemal'in o güne kadar zihninde kendisini koruma altına alacak bir baba olarak düşlediği, gerçekte ise onun ismini bile hatırlayamayan o insanın kendisiyle görüşmek bile istememesi karşısına sahip olduğu yanılsamadan ne tür bir düş kırıklığıyla uyandığını zihnimizde canlandırabiliriz. Şükrü Paşa bir yaver vasıtasıyla Mustafa Kemal'e kendisi için yapabileceği hiçbir şey olmadığını bildirdi. Mustafa Kemal bu cevap karşısında yıkıma uğramış olmakla birlikte kendisinin önemsiz bir kişiymiş gibi yok sanmasına izin verecek biri değildi. Paşa'nın yaverini daha önce paşaya bir mektup yazmış olduğunu söyledi ve onu görmek zorunda olduğunu konusunda ısrar etti. İnatçılığı işe yaradı ve paşa ile görüşmek için içeri alındı. Canının sıkkın olduğu ve Mustafa Kemal'e yazdığı her halinden belli olan Şükrü Paşa, ona oturması için yer bile göstermedi. Paşa soğuk ve kesin bir tavırla kendisi için yapabileceği hiçbir şey olmadığını üstüne basa basa söylediğinde, Mustafa Kemal'in paşa hakkındaki fantezileri yok olup gitti. Odadan çıkarken paşa ondan bir daha kendisini rahatsız etmemesini istedi. Şükrü Paşa'nın hükümetin kuşkuyla baktığı kaçak bir subaya yardım ederek kendi kariyerini tehlikeye atmak istememesinin anlaşılır bir şey olduğunu dikkate almak, bu şekilde terslenip azarlanmış olan Mustafa Kemal'i teskin etmeye yetmedi. Düşleri paramparça olmuştu. Durmaksızın dırdırlanıp başının etini yiyen annesinin evine kapanmak zorunda kalmıştı. Nihayet askeri hazırlık okulunda okuduğu yıllardan tanışı olan bir erkan-ı harp miralayının yardımıyla bir askeri hastaneden 4 aylık bir hasta raporu almayı başardı. Böylece en azından dışarıda tutuklanma korkusundan uzak dolaşabilecekti. Suriye ve İstanbul'daki üslerinin bütün bu olup bitenlerden henüz haberi yoktu. Bu zamanı iyi değerlendirmeye karar veren Mustafa Kemal, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin yerel birimini örgütlemeye girişti. Manastır günlerinden arkadaşı olan Ömer Naci ile ileride Türkiye'nin önde gelen aydınlarından ve edebiyat tarihçilerinden biri olacak Bursalı Tahir, örgütün Selanik biriminin kurucuları arasındaydı. Şubenin kuruluş töreninde Mustafa Kemal karton bir kağıt üzerine grubu bir araya getiren bazı ilkeler yazdı. Bunları yüksek sesle okudu, kağıdı masanın üzerine koydu törensel bir tavırla öptüğü bir tabancayı kağıdın üzerine bıraktı. Grubun diğer üyeleri aynı şeyleri yinelediler ve Kur'an'a el basarak ilkelere sadık kalacakları üzerine yemin ettiler. Mustafa Kemal yoldaşlarından kutsal tabancayı ona ihtiyaç duyacağı güne kadar saklamalarını istedi. Tespit edilebildiği kadarıyla örgütün bu yerel birimi 1906 yılının Nisan ya da Mayıs ayında kuruldu. Mustafa Kemal bu faaliyetlerle meşgulken İstanbul'daki askeri otoriteler onun tayin edildiği görev yerini terk etmiş olduğunu öğrendiler. Bulunduğu yerlerde bir soruşturma başlatıldı. Mustafa Kemal, Suriye, İstanbul ve Selanik'te bulunan arkadaşlarından oluşan ağ sayesinde bu soruşturmadan haberdardı. Mümkün olduğu kadar çabuk bir şekilde Suriye'ye dönmekten başka bir seçenek yoktu. Amaçlarından bazıları hali hazırda gerçekleşmiş bulunuyordu. Şam'daki boğucu yaşamdan bir süre uzaklaşmak, kısa bir zaman içinde olsa annesini görmek, daha önce ülküleştirmiş olduğu koruyucu babasını görmek ve bu babanın hayalinde yaşattığı kişi olmadığını anladığı zaman onu hemen değersizleştirmek ve Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin Selanik biriminin kuruluşunda öncü bir rol oynamak. Mustafa Kemal Suriye'ye döner dönmez İngiliz denetimindeki Mısır hükümetiyle Akabe Limanı konusunda yaşanan anlaşmazlıkta Osmanlıların çıkarlarını kollamakla görevli bir Türk birliğine katılmak üzere doğrudan Berşeba'ya gitti. Hakkında resmi soruşturmalar yürütülürken sanki Mustafa Kemal bütün bu süre zarfında Berşeba'daki birlikle berabermiş gibi bir izlenim yaratılacaktı. İdari kifayetsizlik ve arkadaşlarının yardımı sayesinde bu başarıldı. Nihayet okuldaki siyasi faaliyetleri dolayısıyla katlanmak zorunda kaldığı sakıncalı statüsünden kurtuldu. Sadık bir subay olduğu resmen ifade edildi ve Mustafa Kemal 1907 yılı Eylül ayında Selanik'teki ordu müşirliği kurmaylığına gönderildi. Sürgün yaklaşık 3 yıl sürmüştü.